أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu paralel dinler ölmez. Neden böyle söyledik? Allahü Teala A'raf suresinin 30. ayetinde şöyle diyor. Yani tüm insanlığı ikiye ayırıyor. Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimut dalale. İnsanlar iki gruptur. Bir grup vardır ki Allah onları doğru yoluna kabul etmiştir. Çünkü Allah nasıl istiyorsa öyle yapan kişilerdir. Allah'a tam teslim olanlar, Allah'a din öğretmeyenlerdir. Ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir başka grup vardır ki sapık sayılmak onlara hak olmuştur. Sapık sayılmayı hak etmişlerdir. İnnehum ittahadu şeyatine evliyae min dunillah. Çünkü onlar, o sapık olanlar, Allah'la kendi aralarına şeytanları koyarak onları kendilerine daha yakın görenlerdir. Şimdi şeytanlar dedi Allahü Teala burada. Evliya dedi, çoğul. Yani şeytanları evliya yapıyor. Evliya demek yakın, çok yakın demektir. Onlar şeytanları kendilerine çok yakın görüyor. Ve kendilerini وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ kendilerini mühtedi kabul ediyorlar. Doğru yolda kabul ediyorlar. Yani yanlış yolda olduklarını da düşünmüyorlar. Şimdi Allahü Teala Zümer suresinin 3. ayetinde de onların şöyle bir şey sözünü ifade bize bildiriyor. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Biz bunlara niye boyun eğiyoruz? Niye saygı gösteriyoruz? Niye dediklerini yapıyoruz? Emirlerine neden giriyoruz? Neden biz bunlara kulluk ediyoruz? Sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Yani dikkat ediyorsanız tüm insanlığı Allah ikiye ayırıyor. Bir grup Allah'a teslim olan, bir grup da Allah'la araya aracılar koyarak onları Allah'tan kendine daha yakın kabul eden. Ama bunların içerisinde doğruları bilen var, bilmeyen var. Bazı insanlar var ki henüz gerçekleri öğrenmemiş. Henüz gerçekleri öğrenmemişse öğreninceye kadar Allahü Teala onları sorumlu tutmuyor. Nitekim Bakara suresinin 22. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ve la tettehidu min dunillahi endaden ve entum ta'lemun. Bile bile Allah'ın özelliklerine benzer özellikler verdiğiniz kişileri Allah'la aranıza koymayın diyor. Bile bile koymayın. Ha, bilmeyebilir. Yani birçokları vardır ki işte tarikatta, tasavvufta, mezheplerde zanneder ki bizim hocamız, şeyhimiz asla Allah'ın emrine aykırı davranış göstermez. Yani tekim Allahü Teala o konuda da bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek olarak bildiriyor. O da En'am suresinde babasının puta tapmasına karşı çıkıyor. Daha henüz nebi değil. Babasına diyor ki, sen putları kendine ilah mı edinmiyorsun? Ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Apaçık bu. Hiç şüphe götürmez bir tavır. Ya bir taştan topraktan ne bekliyorsunuz? Bunu anlamayacak hiç kimse yoktur. Zaten toplumuna karşı çıktığı zaman da onlar da savunamıyorlar kendilerini. Diyorlar ki işte biz kalktık öyle gördük. Başka bir şeyler yok. Babası da öyle diyor. Ama o toplumda bir de gök cisimlerine tapılıyor. Şimdi gezegenler var. Ay var, güneş var. Diyorlar ki bunlar İşte Allah tarafından bizi yönetmek üzere görevlendirilmiş varlıklardır. Akıyor. Olabilir. Mümkün. Ama araştırma yapıyor, yaptırıyor. Allahü Teala gerçekleri gösteriyor ki herkese gösterir bir şekilde. Diyor ki işte İbrahim'e diyor gerçekleri gösteriyor. Kesin bir kanaate varsın. Niye kesin kanaate varsın? Demek ki onlardan şüpheleniyor. Ama emin değil. Ya bunlar ne acaba diye. Şimdi Allahü Teala yani bir akşam işte ona şeyi gösteriyor. Yani hava karardığı zaman bir gezegen. Ha. Gezegeni görünce işte bu benim Rabbim diyor. Şimdi bilerek söylese müşrik olur ama bilmiyor. Fakat gezegen bir müddet sonra kayboluyor. Hayır, ben kaybolanları istemem diyor. Onları istemiyorum. Ne olacak? Bana 24 saat lazım. Kayboldu gitti. Sonra bir akşam şey yapıyor. Böyle ayın bütün şeyle, yuvarlaklığıyla düzgün bir şekilde doğduğunu görüyor. Diyor ki, hah işte bu benim Rabbim diyor. O da batınca, aa diyor. Eğer Rabbim bana doğruyu göstermezse ben de bu yoldan çıkmış kişilerden olurum diyor. Diyorsunuz ki tamam gerçeği buldum. Sonra güneşin doğduğunu görünce tamam diyor. İşte bu benim Rabbim, bu daha büyük. Sonra bakıyor güneş de battı. Tam kesin bir kanaate varıyor. Orada diyor ki ben yönümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Gökleri ve yeri yaratanı bilmeyen bir tek insan yeryüzünde yok. Onun için yeryüzünde Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Yani siz çevrenizde bakın, ben ateistim falan filan diyenlere, hiç bana söyleyenlere ben hemen şu cevap veriyorum. Ateist diye bir şey yok ama sana anlatılan dini beğenmediğin için o dinin tanrısını kabul etmiyorsan o başka. Yoksa Allah'ın varlığı ve birliği konusunda hiç kimsenin en küçük bir şüphesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü sen kendine bakıyorsun, Allah Allah, bu kadar mükemmel yaratan, bir yaratan var. Ya bir vücudum herhangi bir yerine bir şey oluyor, bütün doktorlar toplasa tedavi edemiyor. Bu insanların yapabileceği bir şey değil. Göklere bakıyorsun, yere bakıyorsun, yani Allah'ın varlığı konusunda kimsenin şüphesi yok. Ondan sonra diyor ki, toplumuna dönüyor. Diyor ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım diyor. Tamam artık bitti. Ben yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Şirk konusunda bize en çok örnek gösterilen toplum İbrahim Aleyhisselam'ın toplumudur. O toplumda eğer Allah'ın varlığına inanılmasa derler ki gökleri ve yeri yaratan da kim? Onu nereden çıkardın? Hiç kimsenin bu konuda en küçük şüphesi yok. İşte burada ben bu müşriklerden değilim. Yani ben sizden değilim diyor, açıkça söylüyor. Bu defa toplum ona karşı delil getirmeye çalışıyor. İşte şöyle böyle ne diyor? Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz? Allah'ta kim diyen yok. Bak Allah bana gerçekleri gösterdi diyor. Şimdi bak Allah sadece ona göstermez. Herkese gösterir. Bir vesileyle insanlar görür. Yani Muhammed İbrahim Aleyhisselam bunu yaparken nebi falan değil. Kendisine herhangi bir ilahi kitap okunmamış. Toplumda bir şey yok. Bir nebinin tebliğini bilen yok onun toplumunda. Daha zaten genç bir delikanlı henüz. Ama Allah insanlara her vesileyle gözlemler yaptırarak gerçekleri gösterir ve içten içe ondan söz alır. Gerçekleri gördükten sonra menfaatiyle gerçekler arasında gitgelleri yaşarlar. İşte o zaman iki ayrı din ortaya çıkar. Şimdi buna paralel din diye bir ifade kullandık. Çünkü hiç kimse kendisine paralel birisinin olmasını kabul etmez. Evet. Yani ne yapıyorlar? Allah'la aralarına bir aracı koyuyorlar. Peki seni yaratan o. Her şeyini bilen o. Zaten bunu aksini söyleyemezsin ki. Aksini söyleyemezsin. Seni kim yarattı diye sorsan herkes Allah der. Ama inanmadığını söyleyen insanlar yalan söylerler. Bu ayrı bir konu. Fakat onları da takip edin. Başlarına bir sıkıntı geldiği zaman ilk yalvardıkları Allahü Teala olur. Başka hiçbir şey olmaz. Şimdi burada şuna şey yapalım tekrar. Araf suresinin 30. ayetine gelelim. İnsanlar Allah'ı iki gruba ayırıyor. Bir grubu Allah onları doğru yola kabul ediyor. Niye? Bile bile yanlış yapmıyorlar. Bilmeden yaptıkları zaman da doğruyu öğrenince hemen vazgeçiyorlar. Tamam. Böyle diyorlar. Menfaatlerini değil, doğruları esas alıyor. Bir grup da tutuyor, Allah'la kendi aralarına evliyayı koyuyor. Yani şimdi ama bu evlat, bu evliya kim? Şeytanlar. Şeytan kim? Kişiyi doğru yoldan çıkaran. Doğru yoldan çıkarır ama kendisine doğru yoldaymış gibi de bir his verir. Evet Allah bunu emretti ama niye emretti biliyor musun? Ya da yasakladı ama niye yasakladı biliyor musun? Orada Kur'an-ı Kerim'in iveç dediği bir takım insanların kolayca fark edemeyeceği yanlışlar yaparak insanları yoldan çıkarır. Ama gerçekleri öğrendiği zaman hala orada devam ediyorsa artık Allah onu sapık olarak sayar. Çünkü kendisi bile bile onu artık kendine yakın kabul etmiştir. Ve doğru yolun ortasında olduklarını düşünürler. Şimdi bu dersi yapmamızın sebebi Fethullah Gülen öldü. Ha, nasıl öldü? Nasıl canını verdi? Onu biz bilemeyiz. Neden bilemiyoruz? Çünkü Allahü Teala ölüm anına kadar her insana tevbe etme hakkı vermiştir. Belki tevbe etmiş, belki etmemiş. Bu bileceğimiz bir şey değil. Ama bizim burada dersimizin konusu olmasının sebebi böyle bir yapılanmanın arka planı nedir? İşte bu arka planı zaten bu ayet anlattı. Kendilerine yakın kabul ediyorlar. Bir takım menfaat çevreleriyle şunda bunda ilişki kuruyorlar. Bunu bilenler yapar. Bilmeyenler yapmaz. Çok iyi bilen insanlar yapar. İşte bununla ilgili olarak şey yapacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu ben Fethullah Gülen'i çok eskiden beri tanırım. Üniversitede öğrenciydim Erzurum'da. Erzurum'un Lalapaşa Camisi vardır tam merkezde. Mimar Sinan tarafından yapılmış. Bir gün o caminin önündeydim. Baktım birisi geldi bana. Ha ne yapıyorsun Abdülaziz Bey falan. Ha ben Fethullah Gülen'im dedi. Yani adını duyuyordum ama kendisini hiç tanımıyordum. Ayaküstü biraz konuştuk. Demek ki o beni tanıyordu yani. Sonra tabii İstanbul'da müftü yardımcılığı falan görevleri yaparken Süleymaniye Camisi'nde ben şey yapıyordum. Her cuma halka vaaz ediyordum. O da İstanbul'a gelmişti 12 Eylül'den sonra. Üç kere beni ziyarete gelmiş. Üçünde de ben odamda yokmuşum. İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Fetva işlerine bakıyordum o zaman. Yani bu 80'li yılların başında. Sonra kitaplarını bırakmış. Hediye olarak getirmiş geldiği zaman. Ondan sonra biz bu yani paralel din yapılanmasını keşfetmeye başlayınca onlarla mücadeleye başladık. İşte ilk önce tarikatları gördük. Ben başlangıçta tarikatların iyi yolda olduklarını düşünüyordum. Mesela şeyden bu İsmail Ağa cemaati her Perşembe günü şeyde bir hocalarını bir şey yap, bana gönderirlerdi. Onların çok önemli hocalarından birisi gelirdi bana. O hafta içerisinde sorulan ama cevabını veremedikleri soruları sorar, cevabını alır, gider cemaatine anlatırdı. Diğer başka tarikatlar da yani işte biz cemaatlerimize söyleyeceğiz, soruları size sorsun, tamam sorsun. Onları ben de dışarıdan hiç yakından bilmiyordum. Hiç onlarla birebir temasım olmamıştı. Herhalde bunlar bazı yanlışları var ama iyi niyetli falan diye düşünüyorum. Sonra baktım ki işte yanlış yolda gidiyorlar. O bara gelen o hocaya dedim ki ya siz bir tefsir çıkarmışsınız. Ruhul Furkan diye. İçerisi şirkle dolu. Bunu nasıl yazdınız? Dedi, sen bize bir mektup yaz da şey, bu yanlışları gösterdi. Ya siz üzerinde çalışmışsın, sen de yazarlarından birisisin. Tamam yazdım gönderdim. Birkaç ay sonra 1993'ün sonlarında göndermişim. 1994'te oturduk konuştuk. Bütün yanlışlarını Allah'a hamdolsun eksiksiz kendilerine ilgili ayetlerle şey yapmışım. Anlattım onlara. Ondan sonra şey yaptım tabii. Tarikatların yanlışlarıyla ilgili Süleymaniye Camisi'nde vaazlar etmeye başladım. Ortalık birbirine karıştı. İşte o arada Fethullah'ın da konuşmalarını bana anlattılar. Hani o yanlışları anlatınca Fethullah da şöyle diyor, böyle diyor dediler. Süleymaniye de birkaç kere gelip konuşma yapmış. Sonra bir baktım orada da onda da çok ciddi yanlışlar var. Ben de onun yanlışlarıydı. O yanlışlarını gündeme getirdim. O zaman Zaman Gazetesi'nde Fasıldan Fasıla diye bir köşe yazarlığı yapardı haftada bir kere. Bana oradan cevap verir. Ben de cami kürsüsünden ona cevap verirdim ama ikimiz de isim kullanmazdık. Sonra baktım bunlar iyice yoldan çıkmışlar. Bu defa Aracılık ve Şirk kitabını yazdım onlar için. İşte şu kitap. Bu kitabı yazdım. İlk baskısı 2005 tarihinde oldu. Tabii epey bir aramız artık açıldı hani şeyden sonra o hep meseleleri anlatınca artık aramız açıldı. Hatta bir keresinde bir adamını bana göndermişti. İşte Abdülaziz Hoca iyi bir alimdir ama işte ruhaniyeti bilmez. İyi dedim ben geleyim de bana bir ruhaniyeti anlatsın. Kesinlikle görüşemedik. Sonra bu kitabı yazıp bitirince işte 2005'te şey yaptım. Dedim ona göndereyim dedim. Dediler ki Amerika'ya gitti. Gönderdim, götürün ona verin. Dediler ki yok Amerika'ya gitti. O zaman Amerika'ya götürün dedim. Orada teslim edin buna. Amerika'ya götürdüler, okumuşlar orada. Eskiden benim arkadaşım olan, hani Erzurum'da, işte biz üniversite, benden yaşları büyük ama üniversitede biz işte kütüphanede çalışırlar. Sık sık görüşürdük onlarla kütüphaneye gidip araştırma yaptığımız için. Baktım o ikisi gelmiş. Birisi bir üniversitenin rektörü. Kazakistan'da. Diğeri de önemli bir görevde görevli onların içerisinde. Ya işte sen şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Tabii onu uzatırsak şey yapar. Dedim ki tamam siz buraya yani Fethullah ile ilgili bir takım şeyler söylediler. Beni methedici bir takım cümlelerden sonra o kısımda girmiyorum. Dedim sizin buraya gelmenizin sebebi ben Fethullah Gülen'in müşrik olduğunu yazdım. Kendine gönderdim, ona cevap için gelmediniz mi? Niye ona müşrik diyorsun falan. Bak sen ikiniz de Arapçayı çok iyi biliyorsunuz dedim. Ve de hafızlığınız da var. Bir iki tane ayet okudum, hadi bakalım dedim. Bunun da konuşmalarını, buna müşrik değildir diyebiliyor musunuz? Dedi, tamam o zaman şey yapın, Fethullah Hoca'nın adını çıkar. Kitabı gene basıyorsan bas. Tamam dedim, çıkarayım ne değişecek? Sonra adını da çıkardık. Sonra şey yaptılar. Bir organizasyonla Amerika'da birkaç tane konferans düzenlemişler. Beni davet ettiler. Tabii Fethullah adına değil. Oraya ben anladım yani bu iş için gidiyoruz diye. New York'a gittik. Ya bir hoca efendiyi bir ziyaret edebilir miyiz? Tamam gittik Pensilvanya'ya. O işte bu bugün televizyonlarda gördüğünüz o köşk şeyinde o büyük bir saha. Etrafında geyikler dolaşan bir alan. Orada da birkaç tane de köşkleri var. Orada bir akşam beni misafir ettiler. Ertesi gün kendisi ve cemaatinin olduğu yere gittik. İşte onlar Onlara orada yanlışlarını tek tek anlattım. O zaman 115 ülkede yapılandık dediler. Şunları şöyle şöyle kendi yüzüne, arkasına değil. 115 ülkede yapın, şöyle şöyle yapın. O zaman bütün dünya Allahü Teala bu dinin hakim olacağını söylüyor. Sizin eliniz olsun. Tamam, çok hoşuna gitti. Hadi bir sözleşme yapalım. Oturduk, sözleşme yaptık. İmzalı değil ama sözleşmeyi yaptık. Şimdi Erdem Bey'den o sözleşmeyi okumasını şey yapalım. Kasım 2007'de orada oturmuş, konuşmuşuz. Şimdi şunu bir oku bakalım.
Fethullah Gülen ve Abdülaziz Bayındır'ın anlaştığı fıtrat zemininde diyalog. Diyalog insanlar arası ilişkinin en etkili yoludur. Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve bu yapıyı oluşturan yaratılış, değişim, gelişim, ilke ve kanunlarını ifade eder. İnsanların, hayvanların, bitkilerin, yerin, göğün, hasılı her şeyin yapısı ve işleyişi buna göredir. Fıtrat kanunları ve o kanunlarla oluşan varlıklardan her biri birer ayettir. Bu sebeple varlıklar alemine büyük kainat kitabı demek uygun olur. Her insan bu kitabın ayetlerini okur ve kendi kabiliyeti oranında ondan bilgiler alır. Araştırma ve gözlemlerini derinleştirenler daha derin bilgilere, keşiflere ve icatlara ulaşırlar. Evrensel değerler, bilim ve felsefe böyle oluşur. Kitaplar bu bilgileri saklamak, eğitim ve öğretimde yeni nesillere aktarmak içindir. Kainat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. İhtiyaçlar bitmeyeceği için şeytan işte bu kapıdan sokulur. Allah ile arasının iyi olduğunu göstermek için kılıktan kılığa girer ve insanı Allah ile aldatır. Allah bak, Teala şöyle buyuruyor.
Şimdi gördün mü bak. Allah ile aldatır. Okuduğumuz ayete birebir uyuyor değil mi oradaki şeyler? Zaten bunların her bir cümle birkaç ayette özetlenmiş bir şeydir. Yani oturduk çok ciddi bir şekilde çalıştık yani. Onu da şey yapmayan Fethullah kendisi gibi görevlendirdi yani. Evet.
Allah Teala şöyle buyurur. O aldatıcı sakın sizi Allah ile aldatmasın. Lokman suresi 33. ayet. Şeytan ilk uygulamayı Adem ve Havva aleyhisselam üzerinde yapmış. Yasaklanan ağaçla ilgili olarak arzularını kabartan sözler söylemiş ve ondan yemelerini sağlamıştır. Ey Adem, sana ebediyet ağacını ve yok olmayacak bir saltanatı göstereyim mi? Bakın Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması sırf melek olursunuz ya da ölümsüz hale gelirsiniz diyedir demiş. Ve ben size karşı gerçekten samimiyim diye yemin etmişti. Araf suresi 21-22. ayetler. Bu sebeple en büyük sömürü Allah ile ilişkilerde yani din sahasında olur. Kimi Allah ile her şey Allah her şeyi versin ama işime karışmasın diyerek kendini tanrılaştırır. Kimi de batıl inanç kümelerine takılır. Şeytan her ikisini de aldatır ve kendilerini dindar saymalarını sağlar. Allah Teala şöyle buyurur. İnsanlar iki kesimdir. Bir kesimini Allah yoluna kabul eder, bir kesimi de dalaleti hak eder. Çünkü bunlar şeytanları Allah ile aralarına birer dost olarak koyar ve kendilerini doğru yolda sayarlar. Araf 30.
Az önce okuduğumuz ayet. Evet.
Nebiler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların üzerinde durdukları kavram zikirdir. Zikir, marifeti kullanıma hazır tutmaktır. Marifet ise kafa yorup bir şeyin etki ve tepkisini ölçerek elde edilen bilgidir. O bilgiyle Allah'ın dini arasında tam bir uyuşma vardır. Allah Teala şöyle buyurur. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. O insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Rum suresi 30. ayet. Nebiler bu zikri harekete geçirmeye çalışmışlardır. Allah Teala şöyle buyurur. Sen tezkirde bulun. Senin görevin sadece tezkirdir. İlahi kitaplardan alınan...
Yani tezkir demek şu tabii onlar da Arapça bilen kişilerdi orada gelenler. Yani sen Muhammed Aleyhisselam'a diyor Allah. Sen insanlara doğru bilgi ver. Senin görevin doğru bilgi vermektir. Kimseyi yola getirecek değilsin. Biz de o görevi yapmaya çalıştık. Evet.
İlahi kitaplardan alınan bilgiler de fıtrattan alınanlar gibi zikirdir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki bu Kur'an hem benimle beraber olanların hem de benden öncekilerin zikridir. Aslında onların çoğu bu gerçeği bilmez. O sebeple yüz çevirirler. Enbiya suresi 24. ayet. Nebiler insanlara tezekkür etmez misiniz derken fıtrattan edindiğiniz bilgilerle size yapılan tebliği karşılaştırıp gerçeği görmez misiniz demiş olurlar. Bu insanları akla ve bilime çağırmaktır. Diyalog çalışmalarının fıtrat zeminine oturtulması halinde Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitap arasındaki bütünlük asırlar sonra yeniden görülecek ve insanları hurafelere değil tartışmasız doğrulara çağırdığımız anlaşılacaktır.
Bak ne kadar güzel değil mi?
Evet hocam.
Yani Allahü Teala fıtrat diye tanımlıyor. Allah'ın dininde geçerli kanun ve kurallar, tabiatta geçerli kanun kurallarla aynı. Siz dini bu şekilde anlatırsanız yeryüzünde herkes ya bu doğru söylüyor der.
İnsanı kendi tabiatına çağırmış
oluyorsun. Kendi tabiatına çağırmış oluyorsun ve evrensel doğrulara çağırmış oluyorsun. Kişisel şeylere değil yani sömürü, din sömürüsü şu falan yok yani. Evet.
O zaman Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecek ve bilimsel çalışmalar hayallerin ötesinde bir sıçrama yapacaktır.
Bak bu cümleye dikkat edin. Bir daha oku da şöyle bu cümleyi
o
unutmayın.
O zaman şöyle
lütfen.
Diğer önceki cümleyle birlikte okuyayım hocam anlaşılsın. Diyalog çalışmalarının fıtrat zeminine oturtulması halinde Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitap arasındaki bütünlük asırlar sonra yeniden görülecek ve insanları hurafelere değil tartışmasız doğrulara çağırdığımız anlaşılacaktır. O zaman Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecek ve bilimsel çalışmalar hayallerin ötesinde bir sıçrama yapacaktır.
Evet, hayallerin ötesinde bir sıçrama yapacak değil mi? Bak ne oluyor yani Kur'an'ı merkeze koyarsak Kur'an bütün bilimsel çalışmaları müthiş bir şekilde geliştirmemize sebep olacaktır. Çünkü uzun uzun şey yaptıktan müzakerelerden sonra ortaya çıkan ve 2 dakikada oluşan bir şey değil. Yani bunu bu bir sayfalık yazıyı bu hale getirmek için belki bir aydan fazla uğraştık yani. Ya buraya geldiler yani ben oradan döndüm de evet.
Teklifler. 1. Dinlerin temel kitaplarındaki evrensel değerleri belirlemek. 2. Hedefe alınan kitlelerin inançlarını ve örflerini tespit için araştırma grupları kurmak. 3. Merkezi Türkiye'de, şubeleri Avrupa, Afrika ve Amerika'da olan araştırma merkezleri kurmak.
Evet.
Allah Teala'dan hayırlı işlerimize başarılar vermesini niyaz ederiz. Kasım 2007.
Kasım
2007.
7. Evet. Tamam yani 2007'de biz bu toplantıyı yapmışız. Şimdi 2005'te bu kitabın ilk baskısını yapmıştık işte. Onlara gönderdiğim zaman 2006'da demek ki yok belki Kasım'da yok 2007'de gitmişim demek ki ben şeye Amerika'ya. Tamam. Şimdi yani burada dikkat ediyorsanız evrensel doğrular yani Kur'an-ı Kerim'in dikkatimizi çektiği doğrular tümüyle orada burada bir de şey söyledi. Diyalog dedi. Onların en çok kullandığı bir terim vardı. Neydi o? Dinler arası diyalog. Dinler arası diyalog olur mu? Kaç tane din var? Tek bir din var işte. Bak burada da zaten eğer din fıtratsa fıtratlar diye bir şey yok ki. Evet, tek bir fıtrat
bir tane
var.
Olmak zorunda.
Tek bir fıtrat var. Şimdi şey de tabii bu eskiden işte bizim İstanbul Müftülüğü'ne her yıl papazlar gelirdi. Bir sene bana dediler ki bu papazlarla yani daha ilk müftü yardımcısı olduğum sene olması lazım. 1976'da müftü yardımcısı oldum. İşte bu papazlarla sen ilgilen dediler. Tamam geldiler. Ben tabii karşıladım. Yardımcı oldum. Falan. Bir gün benim odamda konuşuyoruz. İstanbul Müftülüğü'nde. Ben dedim ki siz dedim Muhammed Aleyhisselam konusunda ne diyorsunuz? Kur'an konusunda ne diyor? Kur'an Allah'ın kitabıdır. E tamam niye o size gönderilen kitap, bize değil. Peki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. E niye inanmıyorsun? Bize değil, size gönderildi. Peki dedim sizin aklınız alıyor mu? Ben İsa Aleyhisselam'a inanmasam, Tevrat'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanmasam kafir olacağım da, siz Muhammed Aleyhisselam'a inanmayınca, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanmayınca, size gönderilen kitabı inanmayınca kafir olmuyor musunuz? Seslerini çıkaramadılar ama bir daha da gelmediler. Bitti artık ondan sonra irtibat kesildi. Sonra tabii o şeyler tabii yıllar sonra şeyden Almanya'da şimdi işin tarihi arka planı insanın aklında fazla kalmıyor ama Almanya'ya davet ettiler. Tübingen Üniversitesi var Almanya'nın. Avrupa'nın en eski üniversitelerinden bir tanesi. Sonra duydum dedim ki Gitmeye karar verdik. Sonra haber geldi ki bana devlet protokolü uygulayacaklarmış. Bu nereden çıktı dedim ya. Bakın onlara haber verin. Havaalanına beni karşılamak için bir kişi gelirse hemen Türkiye'ye geri dönerim. Haberler olsun. Bizim sadece Türkler gelsin. Bunlardan istemiyorum. Neyse gittik. Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nde oturduk konuşuyoruz. Dedim ya bu nereden çıktı bu? Ben niye devlet başkanı olarak karşılayacaksınız? Ne demek yani devlet protokolü uygulayacağım? Ya işte sen fetva kurulu başkanısın ya. Biz seni Hümeyni'ye benzettik. Dedim ya Hümeyni kendisini Ayetullah, o zaman hayatta daha. Kendisini Ayetullah diyen bir adamdır. Ben sıradan bir Allah'ım, Allah'ın ayetiyim diyor. Ben sıradan bir insanım. Tabii hepimiz Allah'ın ayetiyiz de onların dedikleri farklı. Onların ağzından çıkan neyse doğru. Asla yanlış söylemezler. O zaman zaten devlet başkanı. Sonra dedim ki, Hümeyni sizin papanız gibidir. Papa da o fakülteden gitmişti o sene. 17. Benedikt derlerdi değil mi? Onun adını öyle hatırlıyorum.
Evet hocam, Benedikt.
O fakülteden gitmişti. Dedim o sizin papanız gibidir. Papa ne demek? Baba demektir. Allah'a da siz baba dersiniz. O göklerdeki baba, bu yerdeki baba. Bu Allah'ın temsilcisi olarak kabul ediyorsun. Ben sıradan bir insanım dedim ya. Şimdi o tercümeyi yapan arkadaş bizim Mustafa Evli. Orada daha sonra bana dedi ki ya öyle bir zorlandım ki ben bu nasıl tercüme edeyim diye. Ama sonra Allah bana yardım etti, tercümesini yaptım. Epeyce konuştu falan ama hepsi şokları yaşıyor. En sonunda o dekanlar dedi ki, ya işte bizim Papa da İncil'e uyar. Tevrat ve İncil'e. İyi tamam o zaman uyuyorsa uyusun dedim. Ama ondan sonra beni sıklıkla o fakülteye davet ettiler. Hatta o zaman, o ilk davet ettikleri zaman gazetelerde ilanlar vermişler. Benim orada konferans vereceğimi ilan etmişler. İşte akşam üzeri 3 saat süren bir konferans oldu. Bayağı bir katılım olmuştu. Hep de üniversite hocaları tarafından. Yani kısa bir soru, süre, ondan sonra sorular. Her bir soruya ayette cevap verince adamlar şoklar yaşadı. Allah Allah, biz böyle bir şey beklemiyorduk dediler. Ondan sonra yıllarca devam etti. Şimdi bu Fethullah'la görüşmemden 3 sene sonra, 2007 miydi o?
Evet hocam.
2 sene sonra şeye davet edildim. Yani gene bu şeyin organizasyonuyla, Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin organizasyonuyla Katolik Kilisesi'ne davet edildim. Şimdi orada gittik. Ama çok etkilenmişlerdi yani gerçekten orada. Dinleyenler yani böyle canı gönülden dinliyorlardı. Asla itiraz etti. Hiç tek kelimelik itiraz hatırlamıyorum. Mesela işte 2008 krizi olmuştu Avrupa'da. Beni çağırdılar, ekonomik kriz. Bu krizden nasıl çıkarız diye anlattım. Hala o söylediklerimin hala uygulandıklarını söyleyenler var ama tabii bilemem işin gerçeğini. İşte orada bir hukukçuları toplandı. Ceza hukuku semineri verdim. Adamlar tek kelimeyle itiraz edemediler. Çünkü Kur'an'daki ceza hukukuna kimse itiraz edemez. Önce Erdem Bey'in okuduğu gibi evrensel. Yerel değil ki Allah'ın kurduğu sistem. Neyse. Onların organizasyonuyla Katolik Kilisesi'ne davet edildik. 2009 yılında oraya gittik. Bu organizasyonu yapan oranın dekanı Papa'nın da arkadaşıydı yani. O günkü Papa'nın. Tabii ki Papa'nın haberi olmaması imkansız. Orada gittik akşam işte resepsiyon verdiler. Resepsiyonda işte yarın saat 9'da bizim başlıyor. Konferanslar başlıyor, seminerler başlıyor. Herkesi bekliyoruz. Saat 15'te Abdülaziz Bayındır konuşacak, mutlaka bekliyoruz. Herkese 20 dakika, bana 3 saat. O organizatöre dedim ki ya bu nereden çıktı? Nereden çıktı bu dedim. Bana şey olmasa söyleseydiniz ona göre hazır. Hayır dedi. Avrupa'nın üniversitelerinden sırf sana soru sormak için gelecekler. Bakın üniversitelere haber gönderiyorlar. Gelin İslam'la ilgili sorularınızı Abdülaziz Bayındır'a sorun diye. Saat 15 oldu, toplantı başladı. 3 saat bitti, kimse kalkmadı yerinden. Bir yarım saat de ilave edildi, gene kimse kalkmadı. Dediler bir toplantı sözü daha vermezseniz kalkmayız. Bu defa akşam yemeğine gittik, otel idaresi bir salon ayarladı. Kaç saat sürdüğünü bilmiyorum. Ama hepsi de iyi niyetliydi. O soru soranların. Hep Kur'an'dan cevap veriyordum. O soruyu bir daha da sormuyorlardı. Ondan sonra o resepsiyon verdikleri akşam ben o toplantıyı organize eden Richard Puza'ydı. Öyle hatırlıyorum şeyde. Dedim ki ben işte başbakanın yanına gideceğiz. Hatta o sıra bizim büyükelçisi de bana dedi ki, bizim Türkiye'nin Roma büyükelçisi, Katolik Kilisesi'nde görevli büyükelçisi. Ben büyükelçilik hayatımda böyle bir davet görmedim dedi. Çok üst seviyede davet edilmişsin. Başbakanla konuşacaksın. Burada başbakan ve bütün kardinallerle başbakan papadan daha etkilidir. Lütfen dikkatli ol dedi. Neyse. Şimdi ben dedim başbakana gitmeden bir mektup hazırladım burada. Dedim bak mektubu vereceğim. Richard Puza dedi ki bir bakayım bana, bir okudu, aa bunun altına ben de imza atarım dedi. Ama bana müsaade et de biraz üzerinde çalışayım dedi. Sabaha kadar, ben sabahleyin namaz kılmak için otelin lobisine gittim, baktım hala çalışıyor, yanında ona yardım edenler var. O kadar güzel bir metin hazırlamış ki. Ve o metin kilisenin onayıyla hazırlanmış, o da var. Şimdi orada Roma'da Fethullah Gülen'in diyalog merkezi vardı. O merkezi ziyarete gittik. Oradaki kişilerle falan konuştuk. Sonra şey yaptık. Jean-Louis Pierre Turan, o zamanki başbakan. Onun makamına gittik. O makamda o şeyler de, Fethullah Gülen adamları da geldi. Orada Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden gelmiş İşte Katolikler falan, yani o şey kişiler vardı. Sadece benimle konuştu başbakan. Şöyle şu cümle, çok tabii 3 saat sürdü de konuşmanın konumuzla ilgili kısmını şey yapayım. Dedi ki, siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Bu Fethullah Gülen'le yaptığımız sözleşmeden 2 sene sonra. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Şeyler de yanımda duruyor, onun diyalog merkezinde görevde. Bak hiçbirisinden ses yok. Hayır, son derece mutlular. Hiç. Allah Allah. Tabii ben hemen ayağa kalktım. Başbakanın makamında böyle. Ve hemen kalktım, ayağa böyle şey yaptım. Bana bak dedim. Biz Kur'an'a uymazsak bizimle asla diyalog yapamazsın dedim. Sizinle ilişkiye girmemizi bize Kur'an emrediyor. Gidin onlara şunları şunları söyleyin diyor. Adamın makam odasındayız. Ben bunu söyleyince böyle adam öyle bir heyecanlandı ki tabii canım, sizinle diyalog yapmayıp kimini yapacağız? Avrupa'da ikinci büyük din haline geldiniz dedi. Ondan sonra dedim ki bak, bir dinler arası diyalog diye bir şey olmaz. Allah'ın dini tektir. Öyle diyalog da akşam bize gelin çay içelim, bir iki bir şey ederiz şeklinde olmaz. O yazı, zaten onlara verdiğim yazıda o da vardı. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı isterseniz işte katalar, cinzalar, vedalar onları alabiliriz. Koyalım masaya. Allah'ın tabiatta yarattığı kanunlar da hakem olarak şey yaparmıştı. Allah'ın yarattığı kanunlarla hani din tanımı aynı ya Kur'an-ı Kerim'de. Şey yapalım. Bir ortak nokta. O zaman buluşalım. Allah bizden ne istiyor? Tamam dedi. Size cevap vereceğiz. Hala verecekler. Şimdi ama o zaman tabii kendi aralarında bir muhalefet vardı. Ama bu olumlu tarafın bizim şeye vermiş olduğu cevap, işte o, şimdi onu Erdem Bey'den dinleyelim. Richard Puza ve o zaman işte Papa'nın da arkadaşı. Bakın onlar bu anlaşmayı hangi şekilde kabul etmişler? Gerçekten yani şunu da söyleyeyim. O zaman bütün kardinallerle görüşmüştüm. Çok uzun uzun görüşmüştüm. Roma Kilisesi'nin organizasyonundan sorumlu kardinal aynen şunu söyledi. Katoliklik bitti, bitiyor demedi. Biz merkezi ayakta tutuyoruz ki belki yarın bir gün Katolik olmak isteyen olursa burası açık olsun. Evet, şimdi dinleyebiliriz.
9-3-2009 tarihinde Roma'da gerçekleştirilen ilmi toplantıda Müslüman taraf Katolik Kilisesi'ne ortak hedef ve ortak görev teklifinde bulunmuş ve toplantının Katolik tarafı bu teklifin ortaklaşa yapılmasını kabul etmiştir.
Bu cümleyi unutmayın. Katolik tarafıyla Müslüman taraf biz, Katolik tarafı da onlar. Ama az önce söylediğim gibi orada başbakan onlarla aynı görüşte değildi. Evet, devam et.
Ortak hedef din ve bilim dengesini kurmaktır. Böylelikle yeni bir çağ, denge çağı başlayacaktır. Ortak görev de bu hedefe ulaşmak için Allah'ın indirdiği kitapları Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okumak olacaktır. Çünkü Allah'ın yarattığı kitap yani varlıklar alemi tüm ilimlerin kaynağıdır. Bu işbirliği Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlüğün görülmesini sağlayacak, tartışmasız doğruların bulunmasının yolunu açacak ve toplumları hayırda yarıştıracaktır.
Bak, Allah'ın yarattığı kitap kainat. İndirdiği kitaplar arasında birlik. Ne demek? Adem Aleyhisselam'a indirilen kitapla Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap aslında aynıdır. Maide Suresi 48'in ayetinde sadece ufak tefek değişiklikler olduğu bildiriliyor. Evet.
Böylece dinler ve toplumlar arası ilişkide rahatlama olacak ve bilimde de yoğun bir ilerleme sağlanacaktır. Bu bizim en önemli görevimizdir. Samimi selamlarımızla. Burada imzalar var hocam işte.
Evet. Tamam. Tabii çok daha ayrıntıları var. O kısmı sen şey yapmadın. Ekonomi de var yani, faizle ilgili kısımlar var. Ne bileyim yani, şu var yani, eğer biz Allah'ın kitabını merkeze alırsak bilimde hayallerin ötesine ilerleme sağlanır. O da kabul edilmiş vaziyette. Ama bu arzu edenler bizim sitemizde bunların hepsini ayrıntılı olarak okuyabilirler. Zaten sürekli yayında duruyor. Şimdi sonuç olarak şunu ortaya koyalım. Bakın, şimdi Allah-u Teala bu şeyle ilgili ehli kitapla alakalı olarak bize şunu söylüyor. Diyor ki onların hepsi aynı değildir diyor. Leysu seva'a. Yani hepsi aynı değil. Min ehlil kitab ümmetun kaimetun yetlûne âyâtillâhi anâ el-leyli ve hum yesudûn. Ehli kitap içerisinde dik duruşlu bir topluluk da vardır. Boyun eğerek Allah'ın ayetlerini okurlar. Ben şimdi bunu kabul eden kişilerin onlardan olduğunu şahsen düşünüyorum yani. Bak, dikkat ederseniz orada Kur'an'a aykırı tek kelime yok. Ve öyle bir anlamışlar ki İslam'ı, o şekilde İslam'ı anlayan bugün İslam aleminde kaç kişi bulunabilir? Hemen hemen hiç kimse yok yani. Şimdi burada sonuç olarak şu. Yani bak, Fethullah'la gittik görüştük. Kendileriyle sözleşme yaptık. Ama Katolik Kilisesi Başbakanı Kur'an'a uyarsanız sizinle diyalog olmaz dediği zaman adamların çıtı çıkmıyor. Demek ki onların İlk verdikleri temel söz ne? Kur'an'a uymamak. Peki hani 2 sene evvelsinde yaptığımız sözleşme ne oldu? Hani sizin odanızda oturarak yaptığımız konuşmalar ne oldu? Hep tamam, söylediklerimizin tamamını kabul etmişlerdi orada. Ne oldu? İşte mesele şu. Doğruları bilmek kolay fakat kabul etmek zordur. Olabilmek çok kolay. Ama kabul ettiğin zaman bir sürü menfaatlerinden olacaksın. Ama şimdi mesela şimdi burada bu kadar itibarlı bir vakıf değil mi? Tabii bizim Rusya ile yaptığımız sözleşmeler de son derece ayrıntılı ve kapsamlıdır. Böyle bir şeyi hiç kimse hayal edemez. Ama peki buradaki vakıf buna rağmen daha kendi binası bile yok. Kirada oturan bir vakıftır. Eğer biz bir takım menfaat çevrelerini razı etmek isteseydik belki birkaç tane üniversitemiz vardı. Ama ne işe yarardı? Ne oldu şimdi? Fethullah öldü gitti. Ne kaldı geriye? Esas Allah'ın huzurunda ne yapacaksın? Önemli olan o. Önemli olan işte orada papa da öldü. Jean-Louis Pierre Turan da öldü. Tam da Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz? Bakın size bu tebliğ yapılmış vaziyette. Bu size tam net bir şekilde anlatılmış. Ama ben şahsen çok şükrediyorum ki biz bunları doğru bir şekilde gösterdik. Ama maalesef yani bunlar hiçbir şekilde yollarından vazgeçmediler. Yani benim gözlemlemem dersin başında söyledik, evet tevbe etmiş olabilir ölmeden önce, onu bilemeyiz. O bizim bilebileceğimiz bir şey. O sadece Allah bilir onu. Ama biz sadece bu yapılanmanın nasıl olduğunu anlatıyorum. Bu yapılanma Fethullah Gülen'e ait değil. Eskiden beri böyle. İşte Araf suresi 30. ayetinden Allah ne dedi? Allah'ın arasında evliya. Evliya ne? Çoğul değil mi? Evet, bir tane iki tane değil.
Velinin çoğulu.
Ama hepsinin temel yapısı bir ilahlar piramididir. En tepeye Allah'ı koyarlar. Onun altında kendilerini koyarlar. Sonra da böyle bir piramit oluşturur. En alta da insanlığı koyar. Hepsini ezerler. Dini kullanarak müthiş bir sömürü yaparlar. Dünyada en büyük sömürü din sömürüsüdür. Ama siz doğru dini anlatırsanız, işte Nuh Aleyhisselam gibi 950 senede uğraşsanız, yani birkaç kişi size inanmış olur. O da gemiye bindireceğiniz kadar kişiler. Eşi bile inanmadı değil mi? Oğlum diye inandığı kişinin başkasından olduğu ortaya çıktı. Gerçi Allah ona söylemedi ama Kur'an'da Allah böyle anlamamız için şey yapmış. Yani sadece kafir değil ki, onu aldatan bir kadın aynı zamanda. Ne oldu? O zaman işte Erdem Bey şeyden okumuştu dersin başında. Allah ne diyor Muhammed Aleyhisselam'a? Fedekkir. Sen doğru bilgi ver. Şimdi biz bunlara doğru bilgi vermiş miyiz? Onlara da, Katoliklere de vermişiz doğru bilgi. İnnemâ ente müzekkir. Sen sadece doğru bilgi veren kişisin. Bizim vazifemiz o. Allah-u Teala bu vazifeyi bize Araf suresinin yani 188 miydi? Bir bakar.
Hatta hocam tezkir, doğru bilgiyi siz de vermiyorsunuz. Ondaki doğru bilgiyi harekete geçiriyorsunuz. Yani o kadar. Zaten onda var.
Aha, doğru. Tezkir o demek. Doğru. Bak, o cümleyi çok güzel kullan. İstersen onun bir açıklamasını yap.
Şimdi Rabbimiz zaten kitaplarının tamamını zikir olarak tanımlıyor, bir özelliği olarak. Tezkir de yine aynı kökten. Karşıdaki kişinin, yani muhatabımız olan kişinin zaten bildiği gerçekleri, ondaki o gerçekleri harekete geçirmek. Buna Türkçe'de kısaca hatırlatmak şeklinde de anlam verebiliriz. Çünkü zikir zaten nisyanın zıttı olarak da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani unutmanın zıttı hatırlama. Dolayısıyla bir insanın hatırlamaya konu olan bilgisi sıfırdan verilen bir bilgi değildir. Zaten başlangıçta bildiği ama kullanımda tutmadığı bilgidir. Dolayısıyla tezkir etmek birisini, onda zaten bulunan bilgiyi kullanmasını, kullanıma getirmesini sağlamak demektir aynı zamanda aslında. Yani bu şekilde söyleyebiliriz.
Şimdi sen onu söyleyince aklıma şu geldi. Şimdi 2002'de şeyde Moskova'da Moskova Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyorum. Hocalar talebe yok. Hep hocalar var orada, dinliyorlar. Orada şunu söyledim. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan tek kişi yoktur dedim. Şimdi burası Rusya, komünizmden daha yeni çıkmış. Nasıl oluyor? Karşında Moskova Üniversitesi'nin hocaları. Hep birbirlerine döndüler böyle. Sonra onlardan bir tanesi bana şunu dedi. Dedi ki, yahu dedi, biz dedi talebelere gider ateizmi anlatırız, Tanrı'nın yokluğunu anlatırız da gece sabaha kadar ya Rabbi bizi affettir. Allah'tan bizi affetmesini dileriz. Neyse şimdi bu şeyi Erdem Bey zikir meselesini anlatırken zaten kişinin doğal yapısında var. Allah-u Teala'nın bizden istedikleri doğal yapımıza tamamen uygun olduğu için tamam kardeşim. İşte bak mesela bu Katolik Kilisesi'yle yapılan sözleşme doğal yapılarına birebir uygun. Şeyle yapılan, Fethullah'la yapılan birebir uygun. Tamamen Kur'an. Buna kimsenin itiraz etme şansı yok.
Şimdi o şeyde biz hani tevbe etmiştir, etmemiştir biz bilemeyiz dediniz. Ama ben oraya bir ekleme yapayım hocam. Yani en azından ıslah ve tebyini yapmadığını biliyoruz. Yani ben biliyorum yani.
Ha, o kısım
Çünkü
öyle.
çünkü
Doğru. Bir de ilan
sadece
etmesi lazım
tabii
değil
işte
mi?
tebyin
Ha,
yani
doğru.
sadece tevbe etmesi yetmiyor. Aynı zamanda ıslah etmesi, yani yaptığını düzeltmesi ve bir de doğrusunu ortaya
Yani
çıkarması gerekiyor.
insanlara duyurması lazım ki
Duyurması
onlar da
gerekiyor.
tevbe etsin. Yani çevresindekilere duyurun. Hayır ben yani bilmiyorum.
Kalben bilemeyiz
Yani
tabii ki.
duyursa bile bizim haberimiz
Olmayabilir,
olmayabilir.
evet.
Bilmiyoruz
Ya
yani
da gücü
onlar.
yetmemiş olabilir tabii.
Gücü
Duyurmamış,
yetmemiş
çıkarmamış
olabilir, hasta
olabilir. Tabii.
olabilir, etrafındakileri dinlememiş olabilir. O ayrı bir konu
Tabii.
yani. Ama bizim için o şahsın ne durumda olduğu önemli değil. Allahü Teala'ya güvenimiz tam, Allah kimseye haksızlık yapmaz.
Mutlaka.
Ama bütün mesele insanlara doğruları anlatmaktır.
Yani kişiler ölür ama asıl ölmeyen zihniyetlerdir. Bir takım onların savundukları ya da doğru olduğunu iddia ettikleri fikirler hayatta kalır. Biz o fikirlerin de doğrusuyla yanlışını birbirinden ayırmak zorundayız Müslümanlar olarak.
Doğru yani. Mesela bu paralel dinler dedik. Doğru, hiçbir zaman bitmez. Ya Muhammed Aleyhisselam hayattayken Medine münafıklarla doluydu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili çok sayıda ayet var. Mesela Beni Kaynuka ve Beni Nadir'in Medine'den gittiğine dair biz Kur'an-ı Kerim'den bilgiler alıyoruz. İşte Haşiye
Evet.
suresinde, yani Haşiye suresinin baştan sonra kadar.
Haşr suresi değil mi? Haşr
İşte
suresi mi?
neyse, Haşr ya Allah. Bakıyorum yanlış yaptığım farkındayım da bir dedim siz düzeltirsiniz. Haşr suresi, evet. Haşr suresi. Haşr suresinde bu anlatılıyor. Ahzab suresinde de Beni Kurayza'nın Medine'den çıkarıldığı anlatılıyor. Ama ondan sonra indiği kesin olarak kabul edilen Maide suresi var. Maide suresi Yahudi münafıkların ve Yahudi hahamlarının Müslümanları bozmak için nasıl organize davranışlar yaptığını bize çok net bildiriyor. Bazı Ali İmran suresi bunların Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yapmak için nasıl organize, yani İsa Aleyhisselam ilah yaptıkları gibi ilah yapmak için nasıl organize hareketler yaptıklarını biliyor, bildiriyor. O zamandan vardı bu, yeni değil ki. Hiçbir zaman da eksik olmayacak. Ama bize düşen ne? Bize düşen bu insanlara doğrularını anlatmak. Onu da Fatih Hoca'dan dinleyelim, bu şey Allahü Teala Ali İmran suresinde.
Şöyle yapalım mı hocam, bilmiyorum hani siz ne dersiniz? Zaten şey de oldu da, hem bir beklenti oluşturması, bir merak oluşturması açısından Türkiye'deki bu zihniyetin Türkiye'deki hem kişisel hem kurumsal izlerini de önümüzdeki hani hafta örnekleriyle, bu zihniyet Türkiye'de de var mı peki gibisinden. Ben sadece bir örnek üzerinden bir şey okuyup bunun zeminini hazırlayıp önümüzdeki derste de olur mu olmaz mı bilmiyorum. Türkiye'de hem kurumsal olarak hem kişisel olarak dindarların zihniyetinin de böyle bir şey mi yoksa farklı bir şey mi olduğunu konuşuruz belki. Şimdi mesela 2016 tarihinde bu olay gerçekleştiğinde hemen bir iki gün sonra gazeteler artık bununla alakalı yayınlara başladılar. Bu zihniyetin özellikle dini yapının temelini araştırmaya çalışırken. O gün ben buraya not almışım, 26.08.2016 tarihinde hemen hemen Türkiye'deki bütün gazeteler ve haber kaynakları şu haberi vermiş. Emniyete götürülen ve Milli Eğitim İmamı olduğu öne sürülen öğretmenlerden MD'nin ifadesi dikkat çekti. FETÖ lideri Fethullah Gülen'e övgüler yağdıran MD'nin, Fethullah Gülen, Peygamber Efendimiz'den sonra gelen kişidir. O, Kur'an-ı Kerim'in eksiklerini tamamlamaktadır. Gülen için gözaltına alınmak bir gururdur, demiş. Ve bütün gazeteler bunu manşete taşımış. Yani bunlar dini olarak tam bir sapkınlık içerisindeymişler diye millet yeni uyanmış. Şimdi aslında söylediği şey şu: Kur'an-ı Kerim'in eksiklerini tamamlıyor. Şimdi belki biz önümüzdeki derslerde bizdeki hem imam hatiplerde hem ilahiyatlarda hem mezheplerde hem bugün dini kurum ve kuruluşlarda Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl konumlandırıldığını, ona nasıl bir yetki verildiğini, hatta bu yetkinin Allah-u Teala'nın konumuyla aynı seviyede mi yoksa zaman zaman daha üst seviyeye mi çıkartıldığını dedikodu ürünlerinden, gazete manşetlerinden filan değil. Doğrudan şu an matbuatta olan gerek Diyanet'in kitaplarından, gerek bugün işte üniversitelerinden tutun bütün okullara kadar okutulan kitaplardan örneklerle ortaya koyup belki o adam öldü ama zihniyet halen var mı ve kıyamete kadar da devam edecek mi? Belki ona dikkat çekelim.
Çok önemli ama hiçbir zaman bitmez. Niye bitmiyor? Çünkü Allah-u Teala şey yapıyor. İnsanlara kafir olma hürriyeti veriyor.
İblise de onları kıyamete kadar saptırma.
İblise de kıyamete kadar saptırma. Ve iblis bir tane değil ki. Dünya kadar iblisler var, şeytanlar var yani. İnsanlardan ve cinlerden olan sayısız şeytanlar var. Şeytanların en temel görevi ne? Onu çok iyi kavramamız lazım. En temel yaptıkları şey doğru yolun üstünde oturmak. Yani siz şeytanı meyhanede aramayın. Meyhanede şeytan olmaz. Şeytanı camide arayacaksınız. Şeytanı gidin Kabe'de arayın. Şeytanı gidin Allah'ın dinine hizmet eden kurumlarda arayın. Çünkü şeytan diyor ki ben doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Peki ondan sonra sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları şey yapıp yoldan çıkarmaya çalışacağım diye Allah meydan okuyor. Allah da buna asla engel olmuyor çünkü imtihan dünyası. Evet, şeytan bu şey yapıyor. Allah'a karşı meydan okuyor ve ben bunu kesinlikle yapacağım diyor.
16. ayetle
alakalı. Evet. Yani şeyde 16 ve 17. ayetler. Evet. Daha çok sayıda ayet var. Dolayısıyla imtihan dünyası bu hiçbir zaman bitmez. O gider, başkası yer. O gitmeden zaten dünya kadar şey var. Hiç fark etmez ki. Her yerde yani doğru din bir tane. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar o da İslam. İslam ne demek? Allah'a tam teslim olmak demektir. Ama Allah'a tam teslim olamıyorsan onun dinlerin sayısı sınırsızdır. Yani şöyle söyleyelim. 2 kere 2 kaç eder?
4.
4. Kaç etmez?
5.
Etmezler biter mi? Aynen onun gibi yani.
Dört dışında hepsi doğru olur o soruyu.
Dördün dışında hepsi yanlış. Dolayısıyla Allah'a tam teslimiyet varsa orada İslam vardır. Ama denirse İslam'la bir alakası, alaka tamamen kesilmiş olur. İki yer iki dört eder diyorsun ama. Ne demek ama? Onun için biz bunlara son derece dikkat edelim. Yani sen o ayeti oku istersen.
187 idi.
Neler düşüyor? Allah bize ne görev vermiş?
Evet. Allah kendilerine kitap verilenlerden bu kitabı insanlara kesinlikle açık açık anlatacaksınız. Asla gizlemeyeceksiniz diye söz almıştır.
Tamam.
Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve onu geçici bir çıkara karşılık sattılar. Satın aldıkları şey ne kötüdür.
Ne demek yani? Geçici bir çıkar.
Dünya
mevkii. Adam bir makam verir, mevki verir, şu olur, bu olur. Mesela biz vakıf olarak geçici bir çıkar isteseydik bugün belki Türkiye'nin en zengin vakfı olurduk bize gelen tekliflerle. Ama neye yarardı? Neye yarardı? Bir kere en büyük sıkıntıyı kendi içimizde duyardık. Çünkü Allah'ın emirlerine ters davrandığımız için en büyük itirazı vücudumuz yapardı bize. Ve psikolojimiz bozulurdu. Ama hamdolsun Allah-u Teala o kadar büyük bir rahatlık nasip ediyor, o kadar büyük bir huzur nasip ediyor ki her gün bu sahada durmadan çalışıyoruz. Etki olarak da Allah bütün dünyaya etkili olmayı da nasip etti hamdolsun işte görüldüğü gibi. Cenab-ı Hak kendisine tam teslim olan, asla ama demeyen, Allah'a din anlatmaya çalışmayan, Allah'ın dinine kesin olarak teslim olan ve bu yolda her türlü muhalefeti, her türlü yanlış davranışları göğüsleyen ve her türlü mücadelenin içerisine sırf Allah rızası için giren kişilerden eylemesini niyaz eder. Hepinize huzur ve mutluluklar dileriz. Bu huzur ve mutluluklar dünyada da ahirette de devam etsin. Cenab-ı Hak huzurunda en önde olanlardan olmamızı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.